Evet, tekrar hepinizi sevgiyle selamlıyorum ve hoş geldiniz demek istiyorum bir kez daha. Gerçekten Rabbimiz iyidir. Ve ne gerekiyorsa gerçekten onu hayatımızda yapıyor. Durum ve şartlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun, eli gerçekten üzerimizde. Bize önde yürüyerek bize öncülük ediyor, bize yol gösteriyor sevgili kardeşler. Onun için ben diyorum ki bunu yürek doluluğuyla söylüyorum. Rab'de olmak çok güzel. Büyük bir ayrıcalık. Ama kardeşlerle birlikte olmak da ayrı bir güzellik katıyor bizlere. Onun için aramızda olan olmayan kardeşler için de dua etmeye devam edelim ki gerçekten duasız sahip olduğumuz bu yeni yaşamı sağlıklı bir şekilde götürebilmemiz, Tanrı'nın sözüne bağlı olmadan, onun sözünde gelişip büyümeden sağlıklı bir şekilde götürebilmemiz mümkün değil. O açıdan Rab hepimize bu yönde gereken desteği versin, gereken anlayışı versin ve iyi bir şekilde, güzel bir şekilde Rabbimize onur ve yücelik getirecek şekilde, biçimde sahip olduğumuz bu yeni hayatı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilelim. Bugün sizleri Yuhanna, çok iyi bilinen bir bölüm, Yuhanna 11. bölüme götüreceğim. Biliyorsunuz Rabbimizin yeryüzünde yaklaşık 3,5 yıllık bir hizmet dönemi var. Eğer yuvarlak söylemek gerekirse. Ve onun bu hayatına baktığımız zaman, bu son 3,5 yıllık yaşamına baktığımız zaman birçok mucizeleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kör olan kişinin gözlerini açıyor, sakat olanı yürütüyor. Hatta ölü olan kişiyi bile ölümden dirilterek ne yapıyor? Yaşamasını, tekrar yaşamasına imkan veriyor. Ama biliyorsunuz Rabbimizin gerçekleştirmiş olduğu mucizelere baktığımız zaman Rabbimizin gerçekleştirmiş olduğu her bir mucizenin bir içeriği olduğuna tanık oluyoruz. Yani gelişi güzel, sıradan bir mucize yapmadığına tanık oluyoruz Rabbimiz. Örneğin Yuhanna'ya baktığımız zaman, yani kutsal kitabın, İncil'in Yuhanna kesimine baktığımız zaman orada şunu hızlı bir şekilde söylemek istiyorum konumuza giriş yapmadan önce. Yuhanna bize ilk mucize olarak, Rabbimizin gerçekleştirmiş olduğu ilk mucize olaraktan Yuhanna 2. bölümde Kana köyünde suyun şaraba dönüşme olayına tanık oluyoruz. Ve bu olaya baktığımız zaman orada, yani suyun şaraba dönüşme olayı bize bir mesaj veriyor. Nedir o mesaj? Çok açık ve net. Orada Rab Tanrı sevincin kaynağı olduğunu söylüyor. Sevincin, esenliğin, mutluluğun kaynağı Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi olduğunu önümüze koyuyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü küplerle, suyla dolu olan küpleri şaraba çeviriyor. Ve Yahudi kültürüne baktığımız zaman, özellikle Mezmur kitabı, 104. Mezmur'a baktığımız zaman, orada 15. ayette bize çok açık bir şekilde şarabın sevincin kaynağı olduğu söyleniyor Yahudi kültürüne göre. Demek ki suyu şaraba çevirmiş olması, pratik olaraktan düşündüğümüz zaman su Rabbin sözüdür ve sözün karşı tarafa gitmesiyle, şaraba dönüşmesiyle, tat veren şaraba dönüşmesiyle sevince dönüştüğünü bize gösteriyor. Ve o yüzden bu mucize gerçekleşmişti. Söyleyebiliriz pratik olarak da. İkinci olarak da Yuhanna 4. bölümde bir saray görevlisinin oğlu Kefernahum'da hastaydı. Ona şifa veriyor. Mesafe o kadar uzak olmasına rağmen, mesafe hiç önemli değil. Sınır tanımıyor Rabbimizin gücü. Ve onu ta Kefernahum'da ne yapıyor? Ona şifa verebiliyor. Ve başka şekilde üçüncü sırada Yuhanna kesimine baktığımız zaman orada 38 yıldır kötürüm olan hastadan söz ediyor 5. bölümde. 38 yıldır kötürüm olan hastadan söz ediyor. Şimdi kötürüm olan bir kişi ne yapar? Her şeyi yapamaz. Yani güçten yoksun, yapması gereken şeyleri yapamaz durumda olduğunu gösteriyor. Bu bize ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman günahtan dolayı güçten yoksun, çaresiz varlıklar olduğumuzu bize açıklıyor. Yuhanna 5. bölümde 38 yıldır kötürüm olan hastanın durumuna baktığımız zaman. Ve 4. sırada Yuhanna neyi aktarıyor bize? Orada çok net bir şekilde harika bir mucizeyi, olağanüstü bir mucize, 5000 kişinin doyurulması. 5 ekmek, 2 balıkla 5000 kişi, ki kadın ve erkeklerin dışında kadınları da sayarsak, çocukları da sayarsak belki 8-10 bin kişi civarında olan bir kitleyi ne yapıyor? 5 parça ekmek, somun ve 2 parça balıkla doyuruyor. Ve bunu yapmakla neyi gözler önüne sermiş oluyor Rabbimiz? Olmayan bir şeyden bir şey yaratmış olduğu için göksel yaratıcılığını orada bize gösteriyor. O 5000 kişiyi doyurmuş olmakla. Ve yine aynı bölüme baktığımız zaman 6. bölüme, Yuhanna 6. bölüme, aynı zamanda orada da İsa Mesih'in su üstünde yürüdüğüne tanık oluyoruz. Şimdi Rabbimizin su üstünde yürümüş olması ne demek? Sadece var olandan bir şey yaratmıyor. Sadece bize günahtan dolayı güçten yoksun çaresiz olduğumuzu söylemiyor. Aynı zamanda da su üstünde yürümekle, fırtınaya dur deyip onu dindirmekle doğada olan bütün olaylara egemen olduğunu söylüyor. Yani doğada da gücü olduğunu, yetkisi olduğunu bize açıklıyor. Altıncı olarak 9. bölümde, Yuhanna 9. bölümde doğuştan kör bir adam var. Doğuştan kör bir adamın ışığa kavuşması. Burada bize neyi açıklıyor Rab? Yeni bir mesajı var. Doğuştan kör olan adama şifa vermiş olması, ışığa kavuşturmuş olması önümüze şöyle bir gerçeği koyuyor. Günahtan dolayı bizler sadece güçten yoksun değiliz ama kör. Yani ruhsal kapsamda körüz. Yani karanlıktayız. Ruhsal açıdan göremiyoruz gerçeğini bize açıklıyor. Ancak biz İsa Mesih aracılığıyla karanlıktan ışığa geçme imkanına sahip olduğumuz gerçeği önümüze konuyor değerli kardeşler. İşte bu nedenle Yuhanna 8. bölümde 12. ayette ne diyor orada? Dünyanın ışığı benim. Ve ardım sıra gelen, bakın çok önemli, yaşam ışığına sahip olur. Yaşam ışığın simgesidir. Işığa kavuşan yaşama kavuşuyor. Çünkü ışığın kaynağı Rabbimizin kendisi. İşte doğuştan kör olan adama dokunmakla, ona şifa vermekle, onu ışığa kavuşturmakla bu gerçeği tüm insanlığın önüne koymuş oluyor. Ve şu anda bakmak istediğimiz Yuhanna 11. bölüme geldiğimizde, açalım Yuhanna 11. bölümü. Yuhanna 11. bölümde de orada da Lazar'ın ölümden doğaüstü bir şekilde düşünün, 4 günlük ölü bir kişi. Genelde belki kokmuş noktaya gelmiş bir durumda olan bir kişiyi ne yapıyor? Yaşama kavuşturuyor. Ölümden diriltiyor. Şimdi gelin uzun bir parça, bunu ama okumak istiyorum. Oradaki ruhsal içeriği biraz mercek altına alalım birlikte. Oradaki içeriği birlikte anlamaya çalışalım. Kendimize bir pay çıkartalım. Rab bize bu Lazarı ölümden diriltmekle nasıl bir mesaj bize veriyor. 17. ayetten itibaren aramızda Özgür de var. O zaman Özgür'ü okutalım bu sefer. 11. bölüm 17. ayeti buldun mu? İsa Lazarı diriltiyor başlığında. Orada 17. ayetten itibaren başla 44'e kadar lütfen oku bizlere. 44 de dahil.
İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi.
Evet.
Beytanya Yeruşalim'e 15 ok atımı kadar uzaktaydı.
Evet.
Birçok Yahudi kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı.
Evet.
Marta İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onun sana vereceğini biliyorum."
Güzel.
İsa, "Kardeşin dirilecektir," dedi.
Amin.
Marta'ya, "Son gün diriliş günü, onun dirileceğini biliyorum," dedi. İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim," dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musunuz?" Marta, "Evet ya Rab," dedi. "Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim." Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. "Öğretmen burada seni çağırıyor," dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem ise İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Meryem'in onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı. Yüreği sızladı. "Onu nereye koydunuz?" diye sordu. Ona, "Ya Rab, gel gör," dediler. İsa ağladı. Yahudiler, "Bakın onu ne kadar seviyormuş," dediler. Ama içlerinden bazıları, "Körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?" dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde bir taş duruyordu. İsa, "Taşı çekin," dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, "Ya Rab, o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu," dedi. İsa ona, "Ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?"
Amen,
dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. "Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyorum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, Lazar dışarı çık diye bağırdı. Ölü elleri, ayakları salgılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, onu çözün, bırakın gitsin dedi.
Çok güzel, teşekkür ederim. Gerçekten değerli kardeşler, çok çarpıcı bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi bu okuduğumuz parçayı içerisine girmezden önce bu 17. ayete kadar olan kesimin biraz özetini yapalım. Yani 17'den sonraki o kesimi anlayabilmek için onun öncesini bir anlayalım, kavrayalım, durum nasıl gelişti, nasıl bu noktaya geldi diye. Şimdi İsa Mesih yaklaşık Betanya'ya 30 kilometre uzaklıkta Şeria Nehri'nin karşı tarafında Beit Bara diye bir bölgede. Ve Marta ve Meryem kardeşleri Lazar hasta olmuş olduğu için bir haberci gönderiyorlar. İsa'yı çok yakından tanıyorlar. Okuduğumuz gibi biliyorsun İsa'nın onlara karşı olan sevgisi büyüktü. Tanışıyorlardı. Ve Marta ve Meryem ne yapıyorlar? Doğru adrese aslında müracaat ediyorlar. Doğru bir şekilde. Ne yapıyorlar? Haberci gönderiyorlar. Kardeşlerinin hasta olduğu haberi. Ve haberci geliyor. Haberi ulaştırdıktan sonra İsa okuduğumuz gibi ne yapıyor? Haberciye bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak diyor. Ve o şekilde ne yapıyor? Haberciyi geriye gönderiyor. Sonrasında da ne yapıyor? Okuduk. Bulunduğu yerde 2 gün daha kalıyor. Bu kadar rahatlık olur mu ya? Değil mi? Aslında düşündüğümüz zaman kalkıp birden harekete geçmesi gerekiyordu ama o kadar rahat, o kadar kendinden emin ki ne yapacağını biliyor. Sonucu biliyor. İleriyi biliyor. Ve ne yapıyor? 2 gün daha orada kalıyor. 2 gün kaldıktan sonra 4. gün öğrencileriyle birlikte Lazar'ın bulunduğu Betanya'ya gidiyor. Şimdi birazcık kafa yorun. Lütfen birazcık düşünmenizi sizden rica ediyorum. Senin haberci olduğunu düşün. Sen habercisin. İsa diyor ki sana bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Sen bu haberi hemen yola çıkıyorsun. Bu haberi o kişilere ulaştırıyorsun. Ulaştırmak için yola çıkıyorsun. Ama gittiğinde hasta ölmüş. 4 gündür mezarda. Millet orada ağıt yakıyor. Tam bizim Orta Doğu kültürü. Doğru mu? İsrail'de Orta Doğu kültürü öyle düşünün. Yani bir cenaze olduğunda komşular geliyorlar. Avrupa'daki gibi değil. Değil mi? Ve yakınlarını teselli etmek için onlara destek veriyorlar. Değil mi? Onlarla birlikte gözyaşı döküyorlar. Ya adam geliyor. Sen geliyorsun. Diyorsun ki, diyeceksin ki kız kardeşlerine merak etmeyin. Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Şimdi ölmüş. 4 gündür ölü. Şimdi ben gerçekten bu habercinin yerinde olmak istemezdim. Sen olmak ister miydin? Yani geliyorsun, ağlayan bir grup var, ağıt yakan bir kalabalık var ve o kalabalığa ya ağlamayın, gözyaşı dökmeyin, bu hastalık ölüme sonuçlanacak. Öldü. Gerçekten de ben yürekten söylüyorum, bu habercinin yerinde olmak istemezdim. Çünkü neden? Bu haber, bu hastalık ölüme sonuçlanmayacak haberi hiçbir şeyi değiştirmezdi. Çünkü Lazar ölüydü, kokmak üzereydi. Bir de Orta Doğu sıcaklığını düşünün yani, değil mi? O dönemlerde yani bizde de 40 dereceye kadar çıkan bir sıcaklık var değerli kardeşler. Şimdi baktığımız zaman aslında durum öğrenciler için de farklı değil. Öğrenciler için de durum farklı değil değerli kardeşler. Onların da akılları karma karışık durumda. Onların da akılları karışmış durumda. Şimdi eğer İsa Mesih'in kendisi Lazar'ı bu kadar çok seviyorduysa neden harekete geçmeyip de iki gün orada kalması gerekiyordu? Neden? Yani hiçbir şey yokmuş gibi neden davrandı Rabbimiz? Ya da Yuhanna 4. bölümde söylediğim gibi Kefernaum'da hasta, İsa Celile'de, Kana köyünde, adam Kefernaum'da, ta uzakta. Ve saray görevlisi geliyor oğlu için, dilekte bulunuyor İsa'ya, git oğlun yaşayacaktır diyor İsa. Yani uzaktan ona şifa veriyor. Peki İsa neden Lazar'a uzaktan şifa vermedi? Tamam, onu da okuduk, doğru. Ama neden iki gün beklemesi gerekiyor muydu? Zaten ölmüştü. Tabii ki biliyordu. Ama bakın kademe kademe geldiğimizde ilginç noktalar ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Rab iyi edebilme yeteneğine, gücüne sahip olmasına karşın ne yapıyor? İki günde orada rahat bir şekilde kalmayı tercih ediyor değerli kardeşler. Ve 36. ayete baktığımız zaman biliyorsun İsa, Meryem ve Marta'yı, Lazar'ı çok seviyordu. Onu okuduk 5. ayette değil mi? Sevdiğini biliyoruz. Ve o kadar büyük bir sevgi vardı ki Yahudiler tarafından da bu biliniyordu. Ve 36. ayette okuduk. Ne diyor orada Hatice 36. ayette?
Yahudiler bakın onu ne kadar seviyormuş dediler.
Değil mi? Bakın yani bu da çok net bir şekilde İsa'nın gerçekten o sevgiden dolayı hatta gözyaşı döktüğünü bile ağladığını bile ki kutsal kitapta en kısa ayettir. İsa ağladı. Kutsal kitapta en kısa ayettir. Ve Rab bu kadar sevgisi varsa ya bu çelişki değil mi? Sevgi varsa daha çabuk harekete geçmesi lazım. Neden bu kadar ağır davranıyor? Sanki çelişki varmış gibi görünüyor gibi. Ama aslında çelişki olmadığı kesin değerli kardeşler. Evet doğrudur. Hatice kardeşin söylediği gibi Rab Tanrı'ya yücelik getirmek için bu olayı bir fırsat olaraktan kullanıyor Rabbimiz. Gecikmiş olmasının bir nedeni mutlaka vardı. Neden gecikti Rabbimiz? Yani ölmesini özellikle bekledi mi Rab? Hani beklesin önce bir o ölsün diye özellikle beklemesi mi gerekiyordu? Hayır. Tabii ki hayır. Şimdi her şeyi bilen bir Rab değil mi? İleriyi gören bir Rab. Tabii ki değerli kardeşler Rabbimiz ne zaman harekete geçeceğini biliyordu. Ne zaman harekete geçeceğini biliyordu. Ve şimdi bir de şöyle düşünelim. Tıbbi açıdan düşünelim. Şimdi bugün günümüzde biliyorsunuz bugün biri vefat ettiğinde alıp o gün bizim ülkede bile bunu hemen yapmıyorlar değil mi? En azından 24 saat 48 saat bildiğim kadarıyla kalıyor. Yani hekimlik açısından tıp açısından yani kesinlikle öldüğü belli olsun yani kesinleşsin diye bir bekleme süresi var. Bence Rabbimizin 4 gün yani orada 2 gün beklemiş olması bu 4. gün oraya ulaşmış olması aslında Lazar'ın bayılmış ya da uyuyor olduğu gerçeğini olmadığını yani uyumadığını bayılmadığını ve tıbbi açıdan gerçekten de ölü olduğunu çok net bir şekilde önümüze koyuyor. Bu birinci nokta. Ama ikinci nokta düşündüğüm zaman size şunu sormak istiyorum. Örneğin bir hastaya şifa verip hastayı ayağa kaldırmak mı daha büyük? Yoksa ölü olan bir kişiyi ayağa kaldırıp hayat vermek mi daha büyük? Hangisi daha büyük? Ölü olan kişi değil mi? O zaman diyebilir miyiz? Şimdi hasta olan bir kişi için mi bir sorun olduğunu düşünün. Hasta olan bir kişi var. Bu bir sorundur. Ölü olan bir kişi var. Bu da bir sorundur. Hangisi daha büyük bir sorun? Hasta olan mı daha büyük bir sorun? Ölü olan mı daha büyük bir sorun? Ölü olan değil mi? Şimdi eğer sorun büyük bir sorunsa o zaman mucize de çok büyük bir mucize olacaktı. Rabbin özellikle beklemiş olması hem öğrenciler için, çünkü öğrenciler bile değil mi? Tam olmaları gereken noktada değillerdi ve halk da aynı şekilde. Anlatabiliyor muyum? Ve hem halkın iman etme yönünde harekete geçmeleri daha etkili olsun diye, daha kesin olsun diye ne yaptı? Daha da uzattı mesafeyi. 4 gün daha orada cesedin mezarda olmasını sağlamış oldu sevgili kardeşler. Şimdi şöyle düşünelim. Bunu ben birazcık üzerine kafa yorduğum zaman hatırlarsanız Petrus'un su üstünde yürüme olayını hatırlayın kafanızda. Orada diyor ki kayık kıyıdan bir hayli uzaktaydı diyor. O zaman şöyle bir düşünce ortaya çıkmıştı. Peki neden İsa özellikle kayığı kıyıdan yüzlerce metre uzaklaşmasını bekledi? Şimdi kıyıda olsaydı kayık, fırtınaya yakalandıklarında balıkçıydılar. İlk defa yakalanmamışlardı. Atlarlardı, yüzüp karaya çıkmak mümkün olurdu değil mi? O zaman ne olacaktı? Ben başardım. Doğru mu? Ne yapıyor Tanrı? Özellikle kayığın yüzlerce metre uzağa gitmesini sağlıyor. Neden? Tüm insani olanakların ortadan kalkmasını bekliyor. Şimdi bu olaya baktığımız zaman da aynı durum söz konusu. Yani 4 gün bir sürenin geçmiş olması bütün insani olanakların ortadan kalktığını net bir şekilde bize gösteriyor. O zaman böyle bir olumsuzluğu tersine kim çevirebilir? Ancak Yaradan çevirebilir değil mi? Yani yoktan bir şeyi var eden, ölümden yaşama çeviren, var olan bir şeyi tersine çevirebilecek olan kişi ancak Yaradan'dır. Doğru mu değerli kardeşler? Hezekiel peygamber bize çok net bir şekilde 37. bölümde 13. ayette diyor ki mezarlarınızı açıp sizi çıkardığım zaman, dikkat edin, mezarlarınızı açıp diriliş günü geldiğinde, Rab Tanrı geldiğinde, mezarlar açıldığında, ölüler yeni bedenle dirildiğinde ne diyor bakın? Sizi mezardan çıkardığım zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Düşünün, kokmaya başlamış 4 günlük ceset karşısında insanlar onun gerçekten de Rab Tanrı'nın kendisi olduğunu görmüş olacaklardı. Çok açık ve net. Ve öğrenciler de gerçekten bu olaydan etkilenmiş olacaklardı. Çünkü neden bunu söylüyorum? Bakın lütfen Yuhanna 11. bölümün 15. ayetine. 15. ayet bunu harika bir şekilde onaylıyor. Ne diyor orada? İman etmeniz için orada bulunmadığıma sizin yararına seviniyorum. Şimdi öğrenciler imanlı değil miydiler? Ama neden burada bu ifadeyi kullanıyor? İman etmeniz için orada bulunmadığıma sizin yararına seviniyorum. Tabii. Tabii. Tam o. Tam özü bu. Yani onlar zaten imanlıydılar. Ama bunu söylemekle imanları daha da pekişerek, daha da iyi bir noktaya, kuvvetli bir noktaya gelebilmesi için Rab bu durumu onların yararı için ne yapıyor? Kullanıyor değerli kardeşler. Neden? Çünkü Rab fiziken onların yanında sürekli olmayacaktı. Ne yapıyor? Durumlar aracılığıyla onların imanda pekişmesine destek veriyor, katkı sağlıyor. Evet, şimdi değerli kardeşler, dua diyoruz değil mi? Birçok konuda dua diyoruz ve istediğimiz bir şekilde ya da istediğimiz zaman içerisinde yanıt alamayınca ne oluyor? İster istemez kaygılar yürekte oluşmuyor mu? Hani dua diyoruz, istediğimiz zaman duamıza yanıt alamıyoruz. Ya da istediğimiz gibi durum sonuçlanmıyor ve bunun sonucunda kaygı içerisine, telaş içerisine düşebiliyoruz değerli kardeşler. Ve çoğu zaman da emin olun Marta'dan farklı değiliz. Ve gecikmeden dolayı Marta gibi davranıyoruz. 21. ayette ne diyor Marta? Bak oraya. 21. ayet ne diyor? 11. bölümün 21. ayeti. Ateşe.
Marta İsa'ya ya Rab dedi. Burada olsaydın kardeşim ölmezdi.
Ha, burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Sen bunu yapsaydın bu olmazdı. Şöyle olsaydı bu olmazdı. Hayır değerli kardeşler. Aslında bu tür telaş içerisine giren, kuşku içerisine giren kişiler için Rab Tanrı'nın sözü bize o kadar güzel bir yanıt veriyor ki Yeşaya peygamber aracılığıyla. Yeşaya peygamber 55. Yeşaya kitabı 55. bölüm 8 ve 9. ayetlerde bakın ne diyor çok harika bir şekilde. Benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Benim yollarım sizin yollarınız değil. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim de düşüncelerinizden çok çok daha yüksektir diyor. Sen bunu bu şekilde düşünebilirsin. Ama senin planladığın gibi, senin düşündüğün gibi değil. Ben senin düşüncenden, senin planlarından çok daha yukarıdayım diyor Rab. Harika bir şekilde. Ne yapıyor? Aslında hiç kaygı içerisine, endişe içerisine düşmememiz yönünde bize aslında ne yapıyor Yeşaya? Bu sözlerle bizi aslında teşvik ediyor değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz gerçekten tüm soru işaretlerini kuşku ve kaygılarla birlikte ne yapıyor? Ortadan kaldırmış oluyor. Yani durumu kesin bir duruma getiriyor değerli kardeşler. Yani inkar edilemez bir noktaya getirmiş oluyor aslında gecikmiş olmakla. Çözülmesi imkansız bir noktaya getirmiş oluyor. Ve harika olan Lazar'ın gerçekten de ölü olmuş olması güzel bir mesaj veriyor tüm insanlığa. Günahından dolayı tüm insanlık ruhsal kapsamda nedir? Ölüdür. Rabbimiz Mesih İsa olmadan günah içerisinde olan kişi yeniden hayata kavuşamaz, dönemez değerli kardeşler. Sonsuz yaşamın sahibi olamaz. Demek ki ölümü sadece Rab Tanrı yaşama çevirebilir. Bu yolla bu mesajı da vermiş oluyordu. Kimse bunu başarabilecek yeterlilikte değil değerli kardeşler. Onun için Rab ne diyor? 25. ayette çok çetin ve çok iddialı bir söz söylüyor. Diriliş benim diyor, yaşam benim. Evet, bu bir ön açıklama idi. Bu ön açıklamadan sonra yavaş yavaş konumuzun derinliklerine hızlı bir şekilde inelim değerli kardeşler. Şimdi, istekli bir şekilde ve kararlı bir şekilde ne yapıyor? Rabbimiz öğrencileriyle birlikte Betanya'ya gidiyor. Ve İsa bunu duyunca, Marta bunu duyunca ne yapıyor? İsa'yı karşılamak için, değil mi okuduk? Yola çıkıyor. Ve onu ne yapıyor? Karşılama nerede gerçekleşiyor? Köyün dışında karşılama gerçekleşiyor. Ve Marta İsa'ya bakın ne diyor? 21. 22. ayette. Tanrı'dan dilersen diyor. Şimdi bakın, aslında Rabbimiz kutsal kitaptan çok net bir şekilde anlıyoruz ki, evet özde Tanrı'nın kendisiydi. Evet bir beden gerekiyordu, çarmıh da bir beden gerekmiş olduğu için, yani tüm günahlara karşılık bir bedel ödenmesi gerektiği için, evet bir beden gerekiyordu ama İsa Mesih'in kendisi özde Tanrı'nın kendisiydi. Ama burada Tanrı'dan dilersen ifadesi Marta'nın nasıl bir noktada olduğunu gösteriyor. Daha henüz İsa'nın Tanrılığını tam olarak kavramış noktasında olmadığını gösteriyor değerli kardeşler. Ama yine de harika olan yardım edeceğine inanıyor. Bu da güzel. Yoksa kalkıp İsa'ya müracaat etmezdi değil mi? İsa'nın yardım edebileceğine inanıyor. Ve İsa da verdiği yanıt, Marta'nın bu ifadeyi kullanması sonucunda İsa'nın verdiği yanıta bakın. 23. ayete, kardeşin dirilecektir diyor. Bu bir güvence mi değil mi? Bak dirilebilir demiyor. Belki dirilebilir. Hayır, dirilecektir nokta. Bu kadar net, bu kadar açık. O zaman ne yapıyor? Ben inanıyorum ki Marta'nın yüreğine su serpmişti bu sözler. Büyük bir teselli idi. Rabbin güven veren bu sözleri değerli kardeşler. Şimdi Marta ölülerin dirilişine inanıyor muydu? Tabii ki inanıyordu. Çünkü eski antlaşmaya baktığımız zaman orada diriliş konusu yabancı bir konu değil. Yani diriliş konusu çok net bir şekilde bize açıklanıyor. Çok açık, çok net bir şekilde. Marta hangi dirilişe inanıyordu? Sonra olacak olan diriliş. Yani İsa Mesih geldikten sonra gerçekleşecek olan dirilişe inanıyordu. Ölümden sonraki dirilişe inanıyordu. Dediğim gibi eski antlaşmaya baktığımız zaman eski antlaşma bilgisine bu çok harika bir şekilde yer alıyor. Evet, ölüm sonrası bir diriliş gerçekleşecek. Hatta bakın lütfen 19. bölüm. Tanrı adamı Eyüp hastaydı ve bu hastalık şifa bulmamış olsa da, Eyüp yani hastalığından kurtulmamış olsa da sevgili kardeşler, Tanrı'nın kendisini dirilteceğine inanıyordu. Yani öyle bir güven vardı ki bakın bu sözleri net bir şekilde kullanıyor. Eyüp kitabı 19. bölüm. Eyüp kitabı 19. bölüm. 25 ve 27. ayetler. Ben kurtarıcının, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum diyor. Bu nedir? Eminim. Kesinlikle Rab İsa Mesih tekrar yeryüzüne gelecek. Bedenim diyor. Bu harika bir ifade. Bedenim yok olduktan sonra yeni bedenimle, bakın yeni, ölümden sonra gerçekleşecek olan yeni bedenle Tanrı'yı görebilirim değil, göreceğim diyor. Ve ondan sonraki sözler çok daha güzel, diyor ki kendi gözlerimle, başkası değil. Yani kendi gözlerimle, kendi dirilişime ben tanık olacağım. Yeşaya peygamber de diyor ki 26. bölüm 19. ayette, toprak ölülerini yaşama kavuşturacaktır. Amin. Üstelik Rabbimizin kendisi de ne diyor? Rabbimizin kendisi de çok net bir şekilde Celile'deyken son gün ile, kutsal kitapta son gün hakkında çok okuyoruz. Ve son gün ile konuşurken Yuhanna 6. bölüme bakın. Çok ilginç. Tek bir bölümde, 6. bölümde 3 kez Rabbimizin kendisi de bu son gün ile açıklamada bulunurken öğrencilerine harika bir şekilde şu ifadeyi kullanıyor. Babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. 40. ayet. Buldunuz mu? babamın isteği oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Sonra ne diyor? Özgür. Tamam. Hatice ne diyor?
Çünkü babamın isteği oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.
Burayı okumanı şey yapmıştım. Babamın isteği oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Sonra ne diyor? Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Bakın 40. ayette bunu söylüyor. Bakarsanız 44. ayete yine kendisinin dirilteceğini söylüyor. 54. ayete baksanız yine orada aynı ifadeleri 3 kez üst üste aynı bölümde kullanıyor. Son günde demek ki Marta'nın ileride gerçekleşecek olan dirilişe bakmış olması yanlış değildi. İleride gerçekleşecek olan dirilişe bakmış olmasa Marta'nın kesinlikle yanlış değildi. Ama bazıları da ne yaptı? Geçmişe bakarak, ki Marta ileriye baktı. Değil mi? Geçmişe değil ama ileriye baktı. İleriye baktı ve ileriye bakaraktan evet dirilişin gerçekleşeceğini biliyordu. Ama bazıları da ne yaptı? Geçmişe takıldılar. Geçmişe baktılar. Ve nasıl bir ifade kullandılar 37. ayette? Oradaki insanlar. Evet. 11. bölüm. Yuhanna 11'deyiz. Ne diyor?
İçlerinden bazıları körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi dediler.
Bazıları ne yapıyor? Mırmır ediyor. Alaylı bir dil kullanaraktan mırmır ediyorlar. Ama Rabbimiz ne yapıyor? Bakın çok önemli. 25. ayette ne diyor? 25. ayette
İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi.
Bak diriliş ve yaşam. Daha ne olsun ya? Yani bu mesaj şudur. Diriltecek olan benim, dirildikten sonraki hayatını da devam etmesini sağlayacak olan benim. Yaşam kaynağı da benim. Dirilişin kaynağı da benim. Bak bir olay değil. Dirilişin kendisi İsa Mesih. Yaşamın kendisi ve dirilişin kendisi sevgili kardeşler. Onun için bu ifade aslında bütün her şeye çok harika bir şekilde bana göre noktayı koyuyor değerli kardeşler. Rab Tanrı bu yaşamı aslında bütün canlılara vermek istiyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki Yuhanna 3.16. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ona iman eden helak olmasın, yani mahvolmasın diyor. Ama ebedi diyor. Ancak ebedi, sonsuz hayata kavuşsun. Tanrı kimsenin ölümünden yana değil, yaşamasından yana. Hezekiel 33'te ifade ettiği gibi. Ama kişi ona evet demesi lazım. Rab herkesin yaşamasından yana. Onun için kendisi Yuhanna 14.6'da ne diyor? Yol benim, gerçek benim, yaşam benim. Yaşam Rab'in kendisi. Şimdi yaşamın kendisi olduğu için bakın Yuhanna 10. bölümde ne diyor? Çok iyi bilinen bir ayet. Yaşamın kendisi olduğu için Yuhanna 10. bölümde çok net ve açık bir şekilde 10. ayette. Ne diyor? 10. Bu ayeti ezberleyin.
Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.
Bakın çok müthiş bir şey. Yaşamın kendisi olan bir kişi ancak bunu yapabilir. Yani ben yaşam veriyorum ama sen bu hayata sahip olduğun zaman, sen bu hayata sahip olduktan sonra bu hayatı eğer Rabbin ışığında devam ettirirsen, sözü ışığında devam ettirirsen bu hayat senin hayatında zenginleşecek, doruğa ulaşacak diyor. Bu çok net ve açık. Neden bunu söylüyorum? Bakın bu bol hayat ifadesi Yunanca'da kullandığı söz prisos diye bir ifade. Prisos. Prisos sözüne ben baktım. Ne diyor biliyor musunuz? Kademe kademe üzerine aşmak, dışa doğru taşmak Şöyle düşünün, dalga geliyor, arkadan bir dalga daha, arkadan bir dalga daha. Ne oluyor? Sonunda deniz taşıyor değil mi? Çoğalıyor, doruğa ne yapıyor? Çıkıyor net bir şekilde. Ve bunu net bir şekilde anlamak için şöyle düşünün. 5000 kişinin doyurulması için ne kullanıldı? 5 ekmek. 2 tane balık. Ama sonuna baktığınız zaman ne oldu biliyor musunuz? Sonuna baktığınız zaman. Lütfen Yuhanna 14. Matta 14. bölümü açın. Matta 14'ü açın. Herkes o 5 ekmek, 2 balıkla doyduktan sonra arta kalan miktar bile vardı. Ki o miktarın ne kadar olduğunu da bize net bir şekilde söylüyor. Buradaki bu bolluk ifadesini anlayabilmek için, yani dışa taşan ifadeyi kavrayabilmek için 14. Matta 14:20'yi lütfen okur musun? Bulan kardeş okusun. Matta 14 ayet 20.
Herkes yiyip doydu.
Evet.
Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu topladı.
Bak düşün. 5 ekmek, 2 balık. O kadar kişi doydu. 8000, 10000 civarında insan doydu. Kim bilir kaç sepet oldu. Ama bir de arta kalan oldu. Sadece arta kalan 12 sepet. Bu neyi gösteriyor? 5 ekmekten diyelim sepetler dolusu. Yani artarak artan bir şey. O zaman bir kişi İsa Mesih'e evet dediği zaman, burası çok önemli. İsa Mesih'e evet dediğinde, sözü ışığında, kutsal ruhun yönetimi altında kalarak hayatını sürdürdüğü zaman, evet o hayata sahipsin ama o hayatta gelişerek, zenginleşerek doyuma ulaşıyorsun. Az önce ifade ettiğim gibi o arda arda gelen dalgalar gibi sevgili kardeşler. Bu kadar, evet, bu kadar açık, bu kadar net. Onun için Rabbimiz biz böyle bir hayata, o dop dolu bol hayata, o doyuma ulaşan hayata sahip olmak için kendini o çarmıhta, acımasız çarmıhta kendini feda etmesi gerekiyordu sevgili kardeşler. Ve sadece feda etmekle kalmadı, üçüncü gün de ölümden dirilmesi gerekiyordu. Neden? Eğer ölümde kalmış olsaydı kendini kurtaramayan bizi zaten kurtaramaz. Bakın değerli kardeşler, benim için, sizler için de bu böyle olmalı zaten. Rabbimizin gelmesi önemlidir. Birçok mucizeler yapması önemlidir. Çarmıhta hayatını feda etmesi tabii ki önemlidir bedel olaraktan. Ama ölümden dirilmiş olması çok çok daha önemlidir. Neden? Çünkü aklanmamızı sağlayan odur. Çünkü onun yaşıyor olması bizim yaşayacağımızın güvencesi. İbrahim öldü mezarda. Musa öldü mezarda. Doğru mu? Bütün Tanrı adamları mezarda. Ama ölümden dirilen tek bir kişi var. Ölüm üzerinde yenge kazanan İsa'nın kendisi. Amin. Ve o ölümden dirilmiş olmakla, bakın ne diyor Yuhanna 14. Müthiş bir ifade. 19. ayet. Yuhanna 14 ayet 19. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Ben yaşadığım için. Rab diyor ki Recep korkma, sen de yaşayacaksın. Enver, Özgür, Gülber, sizler, Hatice, hiçbiriniz korkmayın. Hepiniz yaşayacaksınız. Neden? Rabbimiz yaşıyor çünkü. Onun yaşıyor olması hepimizin yaşayacağının güvencesi. Demek ki cesaretle iman eden biri olarak ben şunu haykırabilirim cesaretle. Bir gün öldüğümde, bir gün bu beden burada yok olup gittiğinde, toprak olup gittiğinde, bir daha ölmemek üzere Rabbimin gelişiyle ölümden yepyeni bir bedenle dirileceğim. Amin. Amin. Eğer bir kişi hastaysa, madem sonuç buysa, değerli kardeşler sormak istiyorum size. Bir kişi hastaysa bu kişinin doktora mı ihtiyacı olur, yoksa birçok formüllerin açıklandığı tıp kitaplarına mı ihtiyaç olur? Doktora ihtiyaç olur değil mi? Bir kişinin Yani davası olan bir kişi, değil mi? Davası görülmesi için kalın kalın hukuk kitaplarına mı ihtiyacı var? Yoksa bir avukata mı ihtiyacı var sevgili kardeşim? Şimdi bakın, tıpkı bunun gibi. Eğer bir kişi, son düşman nedir? Ölümdür. Ölümü yenen yok ise adam başka. Ama ölüm üzerinden o düşmanı ayaklar altında ezip yok eden, yeniden dirilmekle ölümün gücünü kıran Rabbimiz İsa Mesih ancak bizi özgür edebilir. Demek ki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Eğer ölümün gerçekleşmesine neden olan günahın zincirlerini parçalayacak olan İsa Mesih'e mi ihtiyaç var? Yoksa sevgili kardeşler, birçok öğretinin ya da birçok sevapların yazılı olduğu kitaba mı ihtiyaç var? Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Sadece nasıl ki hastanın doktora ihtiyacı varsa, günahın zincirlerini parçalayarak ölüm üzerinde yenge kazanabilmesi için, yaşama devam edebilmesi için kesinlikle kurtarıcı Rab İsa Mesih'e ihtiyaç var değerli kardeşler. Bunu net bir şekilde burada söylüyorum. O zaman şunu diyebiliriz. Büyük bir cesaretle. Eğer değerli kardeşler, Rab İsa Mesih'e aitim diyorsan, ben onun sahibiyim diyorsan, ki ona aitsen zaten onun sahibisin değerli kardeşler, o zaman ama ölüm sonrası, ama yaşarken ihtiyacın ne ise o gerekli olanı sana verecek. Açabilir misiniz Petrus'un ikinci mektubunu? Buna neden sorusunu sorduğumuz zaman Petrus harika bir şekilde yanıt veriyor. Petrus'un ikinci mektubu, birinci bölüm, Petrus'un ikinci mektubu, birinci bölüm, üçüncü ayet, okuyabileceğim Hatice onu.
İkinci Petrus.
İkinci Petrus, bir ayet üç.
Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi.
Başka ne olsun? Bakın lütfen dikkat edin. Yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için. Bakın Rab ne yapıyor? Bizi gücüyle kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Sonra ne yapıyor? Kurtarıp bize sonsuz hayatı verdiği zaman, o iman hayatını verdiği zaman, o kişi iman hayatını sürdürebilmesi için de ne yapıyor? Gücüyle bizi donatıyor. Ki o hayatı sürdürebilmemiz için. Bakın değerli kardeşler, bu müthiş bir olay gerçekten de. Haberci Pavlos, daha önce biliyorsunuz İsa'ya iman edenleri cezaevine atan, hatta Stefanos'un taşlanması olayında bile, değil mi? Katkısı olan bir kişiydi. Ama Şam yolunda İsa ile karşılaştıktan sonra, İsa'yı tanıdıktan sonra, iman ettikten sonra, değerli kardeşler, bu gerçeği çok güzel kavradı. Ve ne dedi biliyor musunuz? Şunu söyledi değerli kardeşler, Filipliler 3:8'de. Bu beni çok titretiyor. Rabbim, diyor ki, Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında, ona iman etmiş olmanın, ona bağlı olmanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, sürpüntü sayıyorum diyor. Ya bunu nasıl söyleyebiliyor? Çünkü iman ettikten sonra nasıl bir güce sahip olduğunu tanık oldu. Ve sahip olduğu hayatı yine karşılaştığı o tanıdığı İsa Mesih aracılığıyla sürdürdüğünü biliyordu. Bakın değerli kardeşler, Rabbimiz sadece sahip olduğumuz hayatı sürdürürken, devam ettirirken, evet, gücü veriyor, destekliyor ve eğer bir şeye ihtiyacımız varsa ve Rabbin gözünde o ihtiyaçsa, onu da hamdolsun karşılıyor. Filipliler 4. bölümde 19. ayette diyor ki, bunu da son olarak da okumak istiyorum. Tanrım diyor, her ihtiyacınızı, bakın, her ihtiyacınızı, yani ihtiyacınız neyse o. Bakın, her isteğinizi değil. Bu çok önemli. Her ihtiyacınızı, Rabbin gözünde eğer o ihtiyaçsa, her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir şekilde karşılayacaktır. Amin. Değerli kardeşler, daha ne olsun? Bu noktada ne diyebiliriz? Dileklerimize bakabiliriz ancak. Nasıl bir noktadayız değerli kardeşler? İlişkimiz nasıl bir noktada? Evet, söyleyebiliriz. Evet, sonsuz yaşamın sahibiyim. Evet, diyebiliriz. O zenginliğe ben de sahibim. Ama gerçekten de o hayatı devam ettirebilmek için ona bakarak, sözüne sımsıkı sarılarak yola devam ediyor musun? Bu çok önemli. Ne mutlu onun sözüne sımsıkı sarılıp sözü ışığında ve Kutsal Ruh'un yönetimi altında adımlarını atanlara.